Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Malum önümüz bayram ve hac iklimindeyiz. Hacılarımız kurbanlarını mukaddes topraklarda kesecekler. Osmanlı döneminde kurban bayramı ve hac ibadeti konusunda hatırlanacak, anlatılacak yüzlerce husus var elbette. Ama biz bu hafta Osmanlı'da hac ibadeti denince mutlaka hatırlanan o muhteşem projeden, dini, askeri ve siyasi boyutlarıyla apayrı bir önemi olan Hicaz Demiryolu projesinden hareketle Sultan II. Abdülhamit Han'ı bir kere daha hatırlayacağız. Osmanlı'nın son döneminde onu 33 yıl daha ayakta tutmayı başarmış, bütün hizmetlerine rağmen yurt dışından yapılan propagandalarla baskıcı, diktatör, Kızıl Sultan ilan edilen cennet mekan Sultan Abdülhamid'i hatırlayacağız. Ardından Osmanlı'ya ihanet edenlerin ibretlik akıbetlerini dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Halife Sultan II. Abdülhamit, Osmanlı'nın en zor, en hassas döneminde tahta geçti. İçeriden ve dışarıdan yapılan bütün saldırılara rağmen 33 yıllık padişahlığı döneminde devleti ayakta tutmayı başardı. Bombalı suikasttan son anda kurtuldu. Tahttan indirildiğinde bunu ona tebliğ etmek için seçilen 4 adamdan hiçbiri Türk asıllı değildi. Esad Paşa hariç hepsi İttihat ve Terakki'nin önde gelen üyeleriydi. Bir gece yarısı ailesiyle birlikte Sirkeci tren istasyonundan 3 sene sürgün hayatı yaşayacağı Selanik'e gitti. Tarihçi merhum Yılmaz Öztuna onun devlet adamlığını şöyle özetliyor.
Türk'ün yetiştirdiği imparatorluk şuuruna malik son büyük devlet adamıdır. İmparatorluk şuuru bambaşka bir devlet adamı şuurudur. Ulusal devletteki yöneticiler demokrasiden gelmiş olsun, otoriter sektörden gelmiş olsun bunu kavrayamazlar. İmparatorluğun ne olduğunu kavrayamazlar. Son imparatorluk temsilcisi ve hakikaten devleti yönetmiş olan son padişah, ondan sonra gelen kardeşleri Sultan Reşat'ta Sultan Vahidettin, meşrutiyet padişahları oldukları için zaten anayasayla selahiyetleri, yetkileri yok. Devleti bizzat yönetmemişlerdir. Devleti yöneten son padişahtır. İmparatorluğu liyakatle temsil etmiştir.
Tarihçi Erhan Afyoncu da onun en önemli padişahlardan birisi olduğunu vurguluyor.
Osmanlı İmparatorluğu dünyaya izini vurmuş büyük devlettir. Fakat özellikle renkli padişahları da imparatorlukla birlikte tarihte yerini almışlardır. 36 Osmanlı padişahı içerisinde tarihe damgasını vurmuş Yavuz gibi, Kanuni gibi, Fatih gibi padişahların yanı sıra Abdülhamit de önemli bir yer tutar. Ülkemizde uzun yıllar olumsuz bir imaj çizilmesine rağmen Abdülhamit Osmanlı tarihinin en büyük padişahlarından birisidir. Özellikle bu yönünün vurgulanması lazım. Yani biz yükseliş devri denilen dönemde Kanuni, Yavuz'u nasıl büyük bir değer atfediyorsak aynı şekilde Abdülhamit de son derece önemli bir hükümdardır. Şanssızlığı devletin yıkıldığı döneme rast gelmiştir. Yani devletin zirvede olduğu, askeri açıdan kuvvetli olduğu bir dönemde gelse ne yapacağını bilemeyiz ama yıkılış döneminde diğer padişahların yapamadığını yapmış, tarihe damgasını vurmuştur. Bu yüzden Fatih gibi, Yavuz gibi, Kanuni gibi Osmanlı tarihinin en büyük padişahlarından birisi olarak görülmesi gerekmektedir.
Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil de Osmanlı'nın en fazla iftiraya uğrayan devlet, Sultan II. Abdülhamid'in de en fazla iftiraya uğrayan padişahı olduğunu teessürle dile getiriyor.
Osmanlı tarihi dünyanın en fazla iftiraya uğramış bir devletidir diye bir değerlendirme yapmıştım. Bu devlet içerisinde en fazla yanlış anlaşılan kim diye de sorduğumuz zaman karşımıza Sultan II. Abdülhamit Han çıkacaktır. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit Han Osmanlı'nın sondan üçüncü padişahıdır. Aslında bir 10 sene geçtikten sonra da onun tahttan indirilmesinden sonra Osmanlı Devleti diye bir şey kalmayacaktır. Yani bu neviden baktığımız zaman aslında yeri, konumu, bilinmesi, yaptıkları itibariyle bizim belki de tarih ilmi içerisinde en fazla ders alacağımız, en fazla bilmemiz gereken en önemli şahsiyettir. Fakat maalesef en az bilineni, en fazla hakarete uğrayanı, en fazla iftiraya maruz kalanı olmuştur ki çok acıdır. Bu tarihimizin en acı bir noktasıdır diyebilirim.
Onun stratejik zekasına işaret eden Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, Sultan Abdülhamid'in İttihat ve Terakki'nin telkinlerine rağmen İstanbul'da kaldığının altını çizerek, "Biz bugün İstanbul'a sahipsek bunu Sultan II. Abdülhamid Han'a borçluyuz," diyor.
İttihat ve Terakki, düşman donanması artık savaşa girip de biz savaşa girdiğimiz zaman, düşman donanması geldiğinde Çanakkale'ye geçerse İstanbul bitti. Bu kesin, %100. Peki buna karşı ne tedbir alırsınız? Padişahı devlet merkezini Anadolu'ya taşımanız lazım değil mi? İşte İttihat ve Terakki bunu düşünüyor. İttihat ve Terakki merkezi Konya'ya almayı düşünüyor. Ve şeyin Mehmet Reşat Han'ın yeri hazırlanıyor orada saray. Fakat birini daha alacaklar. Beylerbeyi Sarayı'nda yaşamakta olan Sultan II. Abdülhamit Han'a. Nereye gitmek istersiniz diye ona sormak üzere gidiyorlar Talat Paşa, Tevfik Paşa. Oraya gidiyorlar. Abdülhamit Han bunları bir mermer heykel gibi anlatılıyor bunlar kendileri anılarında. Bembeyaz elbiseleriyle karşılıyor. Ve orada diyorlar ki düşman Çanakkale'ye geldi, geliyor, savaşa girdik. Maazallah İstanbul'un düşman işgaline uğrama tehlikesi var. Dolayısıyla biz merkezi Konya taşımaya karar verdik. Orada Mehmet Reşat Han'ın sarayı hazırlandı. Siz nereye gitmek isterseniz orayı hazırlayalım. Kayseri mi? Konya mı? Nereyi istersiniz? İkinci Abdülhamit Han diyor ki Selanik'teyken Balkan Savaşları'nda Selanik'in düşme ihtimali var dediniz. Beni buraya aldınız ve maalesef kaybettik. Şimdi geldiniz İstanbul'u kaybetme ihtimali var diyorsunuz. Ben buradan çıkarsam siz İstanbul'u da kaybedersiniz. Ben Konstantin'den daha az vatanperver değilim. Konstantin elinde silahı çarpışarak öldü. Ben de İstanbul'da çarpışarak ölmeye hazırım. Biraderim ve siz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ancak ben İstanbul'dan asla çıkmayacağım. Ve orada onlara da ayrıca diyor ki ceddim Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan orada tabyalar vardı. Ben onlara yenilerini kattım. O tabyaları çok güçlendirdim. Şayet kullanabilirlerse, iyi kullanılırsa o donanmanın Çanakkale boğazını geçmesi mümkün değildir. Bu çok önemli. Bakın az önce bir söz söyledim ben. Hani dünyanın en dahi adamı. Neyi yaptığını, neyi geçileceğini, neyi geçilemeyeceğini biliyor. Bir an düşünelim. İstanbul boşaltıldı ve gidildi. İstanbul'un boşaltılması ne demek? İstanbul'un boşaltılması ben mağlubiyeti kabul ediyorum demek. Bir anda askerimizin, milletimizin bütün o ruhi gücünün kırılması demek. Manevi gücünün yıkılması demek. Savaşamaz artık. İstanbul'u boşaltmışsın sen. Nasıl savaşırsın? Ve İstanbul düştü, alındı. Merkezini Anadolu'ya almış bir siyasilerin oranın benim demeye hakkı var mı? Bunlar İstanbul'u bile teslim ederdi. Bunlar bu kadar gafil. İstanbul'u dahi teslim ederlerdi. Ben de şunu söyleyebiliyorum bugün. Biz bugün İstanbul'a sahipsek Sultan II. Abdülhamit Han'a borçluyuz.
Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu kitabının yazarı Profesör Doktor Mehmet Metin Hülagü de İman yolu olarak adlandırılan Hicaz Demiryolu'nun dini boyutunun yanı sıra 2. Abdülhamid'in dehasını ortaya koyan siyasi, askeri ve iktisadi boyutuna dikkat çekiyor.
Bunu Abdülhamit ile de bütünleştirmek mümkün. İslam dünyası ile de bütünleştirmek mümkün. Son dönem Osmanlı'nın yıkılış yıllarındaki bir arayışla da bütünleştirmek mümkün. Ama gerçekten Hicaz Demiryolu belki birçok icraat yapılmıştır Osmanlı tarihinde, son dönemde, bugün. Ama Hicaz Demiryolu gerçekten tarihte iz bırakan bir proje. Bir imparatorluk projesi, bir rüya, bir hayal, yarım kalmış bir arzu, son çalım, bir meydan okuyuş, son ümit. Neyin ümidi? Kurtuluş ümidi. Yani parçalanan, yıkılmakta olan bir imparatorluk var. Batının saldırılarına karşı bütünlüğünü sağlamaya çalışan bir imparatorluk var, bir sultan var ve son ümit olarak bu demir yolu gözüküyor ve bir peygamberin ruhaniyetini memnun edecek bir yatırım diye bahsediliyor. İşte bir iman yolu diye adlandırılan bir proje bu. Ve tabii ki projenin gerçekten yapıldığı döneme, yapılış şartlarına, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu hale ve Avrupa'nın tutumuna baktığınız zaman proje gerçekten hayal ötesi bir proje. Tabii bu proje aslında Abdülhamid'in dehasını da açıkçası ortaya koymuş oluyor. Yani çağına göre, kendi çağdaşlarına göre ne kadar farklı düşünebildiğini ve yaratıcı olduğunu da ortaya koyuyor. Tabii ki böyle bir proje birçok amaçla icraata konmuş bir proje. Bir taraftan askeri maksatla yapılıyor, bir taraftan dini siyaset güdülüyor, bir taraftan başka şeyler gözetiliyor. Benim görebildiğim kadarıyla projenin bir görünen nedeni var veya takdim edilmek istenen nedeni var. Bir de asıl sahne gerisindeki neden, projenin temelde yapılış nedeni askeri. Takdim ediliş, teşhir ediliş, sunuluş dini, işte Müslümanlar Hindistan'dan, öteden beriden Medine'ye, Mekke'ye gidecekler. Çok rahat bir ortamda gidecekler, konforlu gidecekler. İşte yağmurda, sıcakta ezilmeyecekler, zahmet görmeyecekler. Hacılarını, umrelerini, ibadetlerini kutsal beldelerde çok rahatlıkla yapacaklar diye takdim ediliyor. Onun için propaganda yapılıyor. Bir taraftan bu propagandanın gerisinde İslamcılık politikası da desteklenmiş oluyor. Abdülhamid'in halife oluşu da vurgulanmış oluyor. Onlara da dikkat çekilmiş oluyor. Bir taraftan bütün bunlar vurgulanırken İngiltere'nin, Fransa'nın İslam'a karşı alacakları tavır veya İslam'ın bunlara karşı kullanılma durumu da dile getirilmiş oluyor. Ama bu projenin yapılışının temel nedeni askeri neden. Artık Abdülhamit döneminde biliyorsunuz donanma bir tarafa bırakılmıştır. Artık donanmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Tamamıyla demir yoluna kaymıştır Abdülhamit. Yani Abdülhamit gerçekçi ve akılcı davranmıştır. Günün şartlarını, ülkenin ihtiyaçlarını, Avrupa'nın politikasını ve kendi mali yapısını dikkate alarak gerçekçi bir politika izleyerek demir yoluna kaymıştır. Donanmadan vazgeçmiştir. Ama bunu yaparken de Müslüman kitleye başka türlü takdim etmiştir. Ama asıl neden başka şey olmuştur. Abdülhamit bu yolun hac ve umreye gidişi kolaylaştıracağı, İslam adına mukaddes beldelere ulaşmayı rahatlatıcı bir vasıta olduğunu söylerken aslında bir taraftan dünya Müslümanlarının ilgisini topluyor, celbediyor kendisine. Bir taraftan da buna karşı çıkacak olan devletlerle o devletlerde yaşayan Müslümanları karşı karşıya getirmiş oluyor. Yani İngiltere ve Fransa'ya şunu demeye çalışıyor bir anlamda. Bu İslam yoludur. Hac ve umreye, ibadet yapmaya münhasır bir yoldur. Dolayısıyla siz bunlara karşı çıkmakla kendi tebaanızı, hakimiyetiniz altında yaşayan Müslümanları da karşınıza almış olursunuz. Sesinizi çıkarmayın bir anlamda demek istiyor. Bir anlamda da Hindistan Müslümanlarına bak ben sizin için hac ve ibadeti kolaylaştırıyorum ama tabi olduğunuz ülke buna müsaade etmiyor. İngiltere müsaade etmiyor. Çünkü biliyorsunuz o dönemlerde Hindistan'da 80 ile 100 milyon civarında Müslüman var. Büyük bir kitle. Ya bugünkü Pakistan, Hindistan hepsini birlikte düşündüğünüz zaman 100 milyonluk, 80 ile 100 milyonluk bir kitle var. Bunlara da bir anlamda İngiltere'ye karşı durmalarını, karşı tavır almalarını, kendi yanında yer almalarını mesajını iletmiş oluyor. Ama bir taraftan da işte böyle bir yol yapacağız, buna da yardım edin demiş oluyor. Yani proje ne oluyor? Sadece Abdülhamid'in veya Osmanlı Devleti'nin projesi olmaktan çıkıyor. Dünya Müslümanlarının ortak projesi haline geliyor ki zaten Hicaz Demiryolu bir vakıftır. Dolayısıyla bütün Müslümanların ortak olduğu bir projedir. Dolayısıyla da vakıf olduğu için de herkesin buna sahip çıkması, desteklemesi, ortak noktada buluşması gerekiyor.
Sultan Abdülhamid denince akla ilk gelen icraatlardan bir diğeri de Hamidiye alayları. Profesör Doktor Bayram Kodaman'a göre Hamidiye süvari alaylarının kuruluş sebepleri şunlardı. 1. Merkezi otoriteyi tesis etmek. 2. Doğu Anadolu'da devletin etkin olabileceği yeni bir sosyopolitik denge kurmak. 3. Aşiretlerden askeri güç olarak faydalanmak. 4. Ermenilerin devlet aleyhine siyasi faaliyetlerine engel olmak ve Müslüman halkla Ermeniler arasında güç dengesini sağlamak. 5. Doğu Anadolu'yu Rusların saldırısından ve İngiliz politikasından korumak. 6. İslam Birliği politikasını sürdürmek. Dünyanın ilk denizaltısını Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1719 yılında Ser Mimar İbrahim Efendi yapmıştır. 1776 yılında Amerikalı David Bushnell daha önce yapılanlara benzemeyen daha gelişmiş bir denizaltı yapmayı başardı. Amerikalı Robert Fulton 1800 yılında Nautilus adını verdiği denizaltısıyla suyun altında 6 saat kalarak o güne kadar görülmemiş bir rekor kırdı. Kısaca zaman içinde denizaltılar şekilden şekle girdi. Bu denizaltıların tamamına yakını savaşçı özellikler taşımıyordu. Dünyanın askeri anlamda kullanılabilecek ilk denizaltısını Yunanlılar aldı. Keşif amaçlı yapılmış bu denizaltı askeri silahlar taşımıyordu. Yine de bunu bir tehdit olarak gören Sultan II. Abdülhamit, Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'ya emir vererek Yunanlıların aldığı denizaltıyı yapan İngiliz mühendis William Garrett'ı İstanbul'a getirtti. Abdülhamit, tasarladığı projesinden Garrett'a bahsederek üçer torpido atabilecek iki ayrı denizaltı yapmasını istedi. Haliç tersanelerinde kısa sürede Türk işçilerinin de katılımıyla Abdülhamit ve Abdülmecit adı verilen iki denizaltı yapıldı. Bu denizaltılardan biri Üsküdar açıklarında demirletilmiş eski bir vapura tam isabetle torpido atışı gerçekleştirdi. Bu dünya denizaltı tarihinde hedefe torpido atışı yapabilen ilk denizaltıydı. Bu denizaltıların parasını Sultan II. Abdülhamit kendi kesesinden ödeyerek donanmaya bağışlamıştı. Teknolojiye ve yeniliklere meraklı Osmanlı hükümdarı Sultan II. Abdülhamid'in ülkemize kazandırdıkları elbette bununla sınırlı değil. Sultan II. Abdülhamid ilk defa elektrik altyapısını kurdu ve elektriği getirdi. İlk otomobili getirdi, 5000 kilometre karayolu yaptırdı. Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını, Haydarpaşa garını yaptırdı. Kuduz aşısının bulunmasından sonra ilk Kuduz Hastanesi'ni kurdurdu. Israrla yerli kumaş üretiminden yana oldu ve Hereke Bez Fabrikası'nı, Feshane'yi kurdurdu. Ziraat Bankası'nı kurdurdu, ziraat, ticaret ve sanayi odalarını açtırdı. Yıldız Çini Fabrikası'nı, Beykoz ve Kağıthane Kağıt Fabrikalarını kurdurdu. Modern matbaa makinalarını getirdi, ücretsiz kitap dağıttırdı, Batı ve Doğu dillerinden 6000 kitabın Türkçe'ye çevrilmesini sağladı. Beyazıt Kütüphanesi'ni kurdurup 10.000'i el yazması 30.000 kitap bağışladı. Telefonu Avrupa'dan 5 yıl sonra ülkemize getirdi. Yaşlıların bakımı için Darül Aceze'yi yaptırdı. İçine Müslümanlar için cami, Hristiyanlar için kilise, Yahudiler için sinagog yaptırdı. Çocuklar için özel hastane açtırdı. İstanbul Boğazı için iki köprü projesi çizdirdi. Posta ve telgraf teşkilatını kurdurdu. İlkokulu mecburi hale getirdi, köylere okullar yaptırdı, okuma yazma oranını 5 kat artırdı. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Lisesi başta olmak üzere İstanbul ve Anadolu'da 109 lise yaptırdı. Ayrıca Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu, Kuleli Askeri Okulu, Mektebi Harbiyeler, Kurmay Okulu, Mektebi Mülkiye, Mektebi Tıbbiye, Mektebi Hukuk, Hendese-i Mülkiye, Darül Muallimi Adliye, Maliye-i Mektebi Ali, Ticareti Bahriye, Sanayi-i Nefise Mektebi, Hamidiye Ticaret Mektebi, Dilsiz ve Ama Okulu, Orman ve Madencilik Okulu ve Polis Okulu'nu kurdurdu. Padişahlığı süresince binlerce modern top ve yüzbinlerce tüfek aldırarak orduyu adeta İstiklal Savaşı'na hazırlayan da Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Bunların dışında daha burada saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok hizmetleri bulunan Sultan II. Abdülhamit, tamamıyla bir komplo olarak tertip edilen 31 Mart ayaklanması ile zor durumda bırakıldı. İngiltere ve Almanya Osmanlı Devleti'ni yıkmak için İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerinden birbirlerine karşı üstünlük mücadelesi verirlerken, bu dış güçler bir askeri müdahaleye zemin hazırlamak için güya dindar bir güruhu Abdülhamit aleyhine kışkırtarak ayaklanma çıkardılar. Ardından ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten hareket ordusu geldi. 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanı olarak İttihatçı Mahmut Şevket Paşa'nın Abdülhamit aleyhine ve hareket ordusu askerlerine hitaben irad ettiği kin, öfke ve nefret dolu bir nutku taş plağa kaydedildi ve tiyatro gösterilerinin sahne aralarında bir propaganda olarak gramofondan halka dinletildi. Az sonra taş plak kaydından kendi sesinden dinleyeceğimiz bu tahrikkar konuşmasında Mahmut Şevket Paşa şunları söylüyor. Kardeşler, yüzyıllarca şühedanın kanı pahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedip yerine yine istibdadı ikame etmek üzere İstanbul'da o köhne Bizans'ın yurdunda ikame eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere gözyaşı döktürmekten mütelezziz olan anut, 600 senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadını, namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki hunhar, İstanbul'da avcı taburlarını ifal ettirmiş, para mukabilinde namuslarını satan o alçaklarla sair muti askerleri cebren ve tayyen isyanlarda istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşrepli zabitler varsa cümlesi birer sureti faciada şehit ediliyorlar. İşte bu şühedanın içinde asarı tevfik zırhlısı kapudağını Ali Kabuli Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Makarr-ı hilafet kan ağlıyor. Payitaht bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? Bizde cesaret, hamiyet yok mu? İşte ben tekmil servetimi, ordunun masarif-i iptidaiyesine hayatımı da vatanıma feda ediyorum. Hürriyetin istihsali için benimle beraber İstanbul'a girecek içinizde kaç kahraman var? Propaganda için plağa kaydedilmiş olan bu nutkun ardından askerleri temsilen bir ses paşaya şöyle cevap veriyor. Paşa, kumandan, hepimiz gideceğiz. Cümlemiz sana şiran olacağız. Kanımızın son damlasını vatanın, meşrutiyetin istihsali için dökmekten, bu uğurda güle güle can vermekten iştinab eden içimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır, emrine muntazırız. Tarihçi Mehmet Ö. Alkan, paşanın bu nutku hakkında bilgi verirken, benzer propaganda kayıtlarının birinde Abdülhamid'in bir tıbbiyeliği saray burnundan denize attığı gibi kışkırtıcı yalanların yer aldığını da belirtiyor.
Arkadaşlar, yüzyıllarca adamın kanı pahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedin. Yerine yine istibdadı ikame etmek üzere İstanbul'da o köhne Bizans'ın yıldız burcunda ikame eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere göz yaşı döktürmekten mütelezzi olan hamid, 600 senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki canavar, İstanbul'da azgı taburlarını ifal ettirmiş, para mukabilinde namuslarını satan o alçaklar da sair muti askerleri cebren ve tayan isyanlarda istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşrepli zabitler varsa cümlesi birer sureti feciyada şehit ediliyorlar. İşte o şühedanın içinde Asar Tevfik Zıhlısı Kapıdanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Makar-ı hilafet kan ağlıyor. Payitaht bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. nedir yavrum? Bizde cesaret, bizde hamiyet yok mu? İşte ben tekstil servetimi ordunun masarifi itibariyetine hayatımı da vatanı feda ediyorum. Hürriyetin istihbali için benimle beraber İstanbul'a girecek ikinizde kaç kahraman var? Paşa, kumandan hepimiz gideceğiz. Cümlemiz sana direm olacağız. Kanımızın son damlasını vatanın meşrutiyeti istihbali için dökmekten, bu uğurdan güle güle can girmekten İstinad eden içimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır emrimize muntazırız. Öyleyse ordu marşını çalarak
kendi tertipledikleri 31 Mart ayaklanmasını Sultan Abdülhamid'e mal etmişler, sonra hareket ordusu ile bu özel olarak ayarlanmış ayaklanmayı bastırmışlar, suçlu görülenleri Sultanahmet Adliyesi önünde idam etmişler, Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmişlerdi. Kurulan hükümet İngiltere tarafından desteklendi. Osmanlı Devleti de 10 yıl sonra yıkılıp tarih sahnesinden çekildi. Özgürlüklerine kavuşacakları vaadiyle İngilizler tarafından Osmanlı'ya karşı kışkırtılan Araplarsa hala özgürlüklerini elde edemediler. Peki Osmanlı'ya ihanet eden Şerif Hüseyin'in akıbeti ne oldu? Tarih araştırmacısı Mustafa Armağan hainlerin ibretlik akıbetlerini şöyle anlatıyor.
Şerif Hüseyin çok eski bir aileden gelen ve Mekke'yi muhafaza etmek üzere görevlendirilen bir ailenin çocuğu ve Mekke Şerifi olarak Abdülhamid bu kişiyi tanıyor, bu kişiyi tanımak istiyor ve sonuçta bakıyor ki kullanılmaya müsait bir insan. Sultan Abdülhamid'in böyle bazı teşhisleri vardır. Gerçekten kullanılmaya müsait olan insanları başkaları tarafından tehlikeli bir şekilde istismara müsait olan insanları alır, enterne eder, görünüşte ödüllendirir, bir köşk verir, bir yalı verir, kapısına hizmetçiler koyar ve onun dışarıyla temasını önleyerek en azından başka maksatlar güdenlerin elinde oyuncak olmasına mani olmaya çalışır. İşte Şerif Hüseyin ve oğullarını da İstanbul'da almıştır, enterne etmiştir, kendilerine bir yalı vermiştir. Çocuklarını okutmuştur. İstanbul'da güzel okullara göndermiştir. Ama demiştir ki benim kontrolümde olsun. Benim elimin altında olsun. Başkaları alıp da başkalarından kastı da burada elbette Fransızlar ve İngilizler. Onların elinde oyuncak olmasın. Böylece Şerif Hüseyin İstanbul'da Abdülhamid'in iktidarı boyunca bir nevi göz hapsinde ama görünüşte büyük imkanlara sahip olarak yaşamaya devam eder. Gün gelir meşrutiyet inkılabı olur. Meşrutiyet inkılabında İttihat ve Terakki Abdülhamid'in yaptığı her şeyi tersine çevirerek doğru bir şey yapacaklarını düşündükleri için tutarlar. Şerif Hüseyin'i evinden çıkartırlar, serbest bırakırlar. Şerif Hüseyin de kalkar memleketine gider. İşte olaylar bu memleketine gidişiyle birlikte farklı bir mahiyet kazanır. Şerif Hüseyin elbette Abdülhamid'e kızgındır ama Jön Türklerle geçinebileceğini düşünür. Ama Birinci Dünya Savaşı'na girildiği dönemde şöyle bir atmosfere bakar ve Osmanlı'nın artık bu bölgede kalmasının zararlı olacağına inandırılır. Kim tarafından inandırılır? İngilizler tarafından inandırılır. Ve Lawrence, casus Lawrence'in kendisinin yanında, kendisine danışman olarak hizmet etmesi bizim bu iddiamızı kuvvetlendiren delillerden bir tanesi. Lawrence, Bilgeliğin Yedi Sütunu adlı kitabında Arapları nasıl kandırdıklarını, nasıl göz göre göre onların ihanet etmelerine yol açtıklarını ayrıntısıyla anlatır. Gerçekten de çok çıplak, çok yalın bir şekilde o kitabında, hatıralarında Arapları özgürlüklerine kavuşturacak bir harekete nasıl ikna ettiklerini itiraf eder bir yerde. Fakat biraz sonra göreceğiz ki hem Şerif Hüseyin, hem Şerif Hüseyin'in ailesi, hem de Lawrence öyle bir sonla hayatlarını noktalarlar ki gerçekten bu Osmanlı'ya ihanetin nasıl bir neticeye ulaştığını insan hayretle ve ibretle görüyor. Şerif Hüseyin 1916'nın Haziran'ında Osmanlı'ya ilk kurşunu atar. Bildiğimiz gibi Ecyat Kalesi, yakınlarda yıktırılmış bulunan Ecyat Kalesi bu direnişin sembolüdür. Ve aslında orada çok da sevilen, özellikle ilk Arap isyanının başladığı bir yer olduğu için pek de sevilen bir yer değildir Osmanlı'ya karşı çıkmış olan Arapların gözünde. Evet efendim, Şerif Hüseyin Ecyat Kalesi'ne ilk kurşunu sıkarak Arap isyanını başlattı ve Hicaz bölgesi Arapları Şerif Hüseyin'i destekleyerek bu isyanın fitilini ateşlemiş oldular. Ve sonuçta Osmanlı önce Filistin'de, sonra Suriye'de yenildi. Kudüs düştü, Şam düştü, Mekke Medine düştü, en son kalan da Medine'ydi. Ve Osmanlı yenildi. Mondros Mütarekesi imzalandı. Peki Araplar bağımsızlıklarına kavuştular mı? Hala görüyorsunuz ki bugün dahi Osmanlı'ya isyan edip bağımsızlığına kavuştuklarını zanneden, bağımsızlıklarına kavuşacaklarını zanneden Araplar hala ne kadar Batı emperyalizmine bağımlı olduklarını bugün dahi görmek mümkün. Dolayısıyla nasıl kandırıldıklarını çok kısa bir zamanda öğrenecekler. Nasıl öğrenecekler? İşte büyük bir Arap krallığı kurulacak ve Şerif Hüseyin onun başına geçirilecek diye vaatte bulunulmuştu. Büyük Arap krallığı Hicaz, Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, bütün bu bölgelerin Mısır dışında tek bir kralın idaresinde toplanacağını ve Şerif Hüseyin'e akıtılan milyonlarca altının bu ideali gerçekleştireceği vaat edildi. Ama İngilizlerin vaatleri ancak yatsıya kadar sürdü ve Şerif Hüseyin'e sadece Hicaz bölgesi krallığı verildi. Bir oğluna Ürdün krallığı verildi, diğer oğluna Irak krallığı verildi, bölündü. Fransızlar başka bir yönetim kurdular Suriye ve civarında. Dolayısıyla Filistin'de manda kuruldu. İngilizler orada başka bir idare kurdu. Dolayısıyla Büyük Arap İmparatorluğu hayali suya düştü. Bunun üzerine Şerif Hüseyin hala ümitlerini koruyorken İngilizler bu defa Suudilerle anlaştı. İbni Suud, Abdülaziz İbni Suud'la anlaştı. Ve Şerif Hüseyin'in oradan kovulmasına razı oldu, ikna oldu ve Suudiler bir isyanla Şerif Hüseyin'i develerin üzerinde büyük bir harekat başlatarak ta Ürdün kıyılarına kadar kovaladılar. Ve koskoca Şerif Hüseyin, Osmanlı'ya baş kaldırarak büyük Arap kralı olacağını zanneden Hüseyin en büyük darbeyi yedi ve soluğu Kıbrıs'ta aldı. Artık Kıbrıs'ta bir sürgün hayatı yaşayacak ve hiçbir şekilde o eski Arap krallığına dönüş olmadığını görecek. İşte orada Rauf Denktaş babasıyla birlikte Kıbrıs'ta Şerif Hüseyin'i ziyaret ettiklerini ve Şerif Hüseyin'in kendisine bir altın lira verdiğini bayramlarda söyledikten sonra şöyle diyor: "Ben ne yaptım? Ben Osmanlı'ya nasıl ihanet ettim? Böyle bir devlete nasıl baş kaldırdım? O ihanetimin cezasını işte burada Kıbrıs'ta bir odada oturarak çekiyorum. Ah ben ne yaptım, ah ben ne yaptım" diye gözyaşları dökerdi diyor. Rauf Denktaş bunun en büyük tanığı. Hatta bir ara Yemen'e gidiyor. Yemen'de ağırlanıyor ama Yemen'de bir bando var. Bu bando Osmanlı zamanından kalan bir bando. Ve garip bir şekilde Şerif Hüseyin'i karşıladıkları zaman Osmanlı marşları çalıyor. Çünkü başka marş bilmiyorlar. Yemen marşı, şu bu henüz bulmamış repertuarlarında Osmanlı marşları var. Başlıyorlar Osmanlı marşını çalmaya. Hemen yardımcıları durdurmaya çalışıyor. Şerif Hüseyin kızacak diye. Hayır diyor, durun. Çalsın diyor. O devletin marşı çalmaya devam etsin. Çünkü ben o devlete ihanet ettim. O büyük bir devletti. O bir cihan devletiydi. Biz ona ihanet etmenin cezasını bugün bu şekilde çekiyoruz. Bırakın çalsın demiş. Bırakın çalsın. Ve Şerif Hüseyin büyük kederler içerisinde hayatını kaybetti. Büyük Arabistan kralı olacakken sürgünde posası çıkmış bir şekilde kullanılıp bir kenara atıldı. Peki oğlu ne oldu? Irak kralı yapılan Faysal. Biraz bir şeyler yapacağını ümit etti. Bir kral oldu. Kendine göre protokolü oldu şu bu. Fakat feci bir hastalığa yakalandı. Bir kanser gibi bir hastalık. Koskoca Irak kralı Faysal eridi, eridi. Bir mumya gibi kadit hale geldi. 35 kiloya düştü ve öldü. Bakın o da devranını süremedi. Bunun üzerine İngilizler onun yerine oğlu Gazi Yüleevvel'i tahta çıkarttılar. Gazi Yüleevvel biraz farklı bir insandı ve Türkiye'ye yanaşmak istedi. Türkiye ile yakınlaşmak, tekrar Türkiye'yi Irak ile yakınlaştırmak istedi. Buna dair bazı çalışmalar yaptı. Ve yardımcısı olan Abdülilah, onun naibi olan Abdülilah da yine Kral Hüseyin'in torunlarından birisiydi. Bu ikisi Irak'ı yönetmeye kalktılar ve bazı farklı enstrümanlar geliştirmeye çalıştılar. Türkiye'ye yakınlaşmak istedi. Türkiye ile bazı temaslar kurmak istedi. Ve tekrar Türkiye'nin, Osmanlı'nın varisi olan Türkiye'nin bir devamı gibi görmeye çalıştı Irak'ı. Fakat bir süre sonra Gazi Yüleevvel arabasının fren aksamı bozulmuş bir şekilde bindirildiği bir arabada gitti, bir direğe çarptı. Ve bu direğe çarptığı zaman Gazi Yüleevvel hayatını kaybetti. Tam da Türkiye ile yakınlaşma aşamasında Gazi Yüleevvel'in arabasının freni boşaltılarak koskoca Irak'ta kaç tane araba olabilir? 3-5 araba ya var ya yok o tarihte. Fakat gitti boş bir yolda bir direğe çarparak öldü ve dediler ki bir trafik kazası. Ne kadar trafik kazasıdır bu? Akıllarda hala şüphe işaretleri, soru işaretleri mevcut. Onun oğlu 2. Faysal adıyla tahta geçirildi. Fakat kısa bir zaman sonra 2. Faysal ve naibi olan Abdülilah, yine Şerif Hüseyin'in torunu olan Abdülilah, Irak'taki isyanda paramparça edildiler ve asılarak cezalandırıldı. Böylece hem Şerif Hüseyin hem de oğlu, torunu, torununun torunu bir lanet zinciri içerisinde çeşitli cezalara çarptırılarak Irak'ta Faysal Hanedanı sona erdi, Şerif Hüseyin'in hanedanı sona erdi. Peki Lawrence'e ne oldu? Lawrence'in başı göğe mi erdi? Hayır. Barış imzalandıktan sonra 1919'da Medine'de Fahrettin Paşa'dan ele geçirildikten sonra Lawrence İngiltere'ye döndü. Hatıralarını yazmaya çalıştı. Fakat hatıraları bir gün bir tren istasyonunda aniden kayboldu. Ne yazmıştı? Neler yazmıştı? O ilk hatıralarını bilmiyoruz. Bugün elimizde olanlar daha sonra yazdıklarıdır. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Lawrence daha sonra İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Hava Kuvvetleri'nde bir miktar çalıştı. Fakat o da 1935 yılında motosikletiyle giderken bir kaza geçirdi. Buna kaza denildi. Bilemiyoruz kaza mıdır yoksa susturulma mıdır, başka bir şey midir? Ve Lawrence de o motor kazasında hayatını kaybetti. Osmanlı'ya ihanet edenlerin başlarına gelenleri bu şekilde görebiliyoruz. Bir başkası Esat Toptani, malum Esat Toptani, Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeye gönderilen 4 kişiden birisiydi. Emanuel Karasu, Esat Toptani, Aram Efendi ve Arif Hikmet Paşa. Bu 4'ü gitmişti ve Sultan Abdülhamit onlara şöyle demişti. Bu memlekette bir tane Türk yok mu? 4 tane Türk'ü bulamadılar mı bana gönderecek? Bir Yahudi'yi, bir Ermeni'yi ellerine şer'i fetvayı verip halifeyi tahttan indirmeye gönderenlerin ne kadar samimi olduklarını siz düşünün. Şer'i fetvayı gayrimüslim olanların eline verip Abdülhamid'in karşısına gönderenler gerçekten de tarihen büyük bir şenaate ortaklık ettiler. Orada bulunan Esat Toptani, Abdülhamit Han'a en hakaretamiz ifadeyi kullanan kişi, millet seni azletti ifadesini Abdülhamid'e söyledi. Abdülhamid bir an durdu. Hal etti demek istiyorsunuz zannediyorum dedi. Düzeltmek ihtiyacını duydu. Azletmek başka, hal etmek başka. Bir memur azledilebilir ama bir devlet başkanının, bir padişahın azledilmesi için ondan daha yüksek bir makamın olması gerekir. Hal etti demek istiyorsunuz diyerek ufak bir düzeltmede bulundu. Esad Toptani o kadar milliyetçi, o kadar Osmanlı'yı seven birisi idi ki, kendisi Arnavut kökenli, Tiran doğumlu. Bir bakıyoruz ki Balkan Savaşları'nda Osmanlı'ya ihanet etti bu defa. Abdülhamid'i Osmanlı'ya ihanet etmekle suçlayan ve onun tahttan indirilmesi için var gücüyle çalışan Esad Toptani bu defa Balkan Savaşları'nda İşkodra'da karşımıza çıkıyor. İşkodra Osmanlı kuvvetleri tarafından var güçleriyle savunuluyor. Karadağlılar ve Sırplara karşı. Hasan Rıza Paşa, İşkodra komutanı, gerçekten kahramanca bir müdafaa yapıyor. Fakat Esad Toptani, güya Osmanlı görünen, Osmanlı tarafında, Osmanlı kuvvetleri arasında görünen Esad Toptani, Hasan Rıza Paşa'yı vurduruyor ve İşkodra'yı Sırplara, Karadağlılara teslim ediyor. Böylece bir ihanete daha ön ayak olmuş oluyor. Fakat Esad Toptani'nin esas maksadı kurulacak Arnavutluğun başına geçmek. Arnavutluk devletinin başına geçmek. Nitekim o zaman Prens Wilhelm Arnavutluğun kralı kabul ediliyor. Avusturya kökenli Prens Wilhelm. Esad Toptani de Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları görevlerinde bulunuyor. Böylece Arnavutluğun kralı olamasa da iki bakanlık görevinde peş peşe yer alıyor. Arnavutluğun Savunma ve İçişleri Bakanlığı görevine getiriliyor Esad Toptani. Bu arada çalışmalar da devam ediyor. Arnavutluğun bağımsızlığı için mücadele veriyor. Ve Osmanlı aleyhine düzenlenen 1919 Paris Barış Konferansı kararlarına katılıyor. Orada Arnavutluğun bağımsızlığını onaylatmak için uğraşıyor. İtiraz etmek için gittiği Paris'te, o tarihte İtalyanlar da Arnavutluğu ilhak etmek istiyorlar. İtalyanların tuttuğu bir Arnavut genci Esad Toptani'yi Paris'te vuruyor, öldürüyor. Tarih 1919. Böylece Esad Toptani de Osmanlı'ya ihanetinin ve müstakil bir devlet kurmak için çalışmasının bedelini bu şekilde ödüyor. Son olarak şunu zikredeyim. Romanyalılar 1878 yılında Osmanlı'dan koptular. Romanya müstakil bir devlet haline geldi ve bunun anısına büyük bir tanker yaptılar. Bu tankerin ismini Independenza koydular. Independenza tankeri özellikle petrol taşımacılığında Romanya petrolünü başka Avrupa ülkelerine, diğer ülkelere taşımakta epeyce hizmet etti. Neydi? Osmanlı'dan bağımsızlığın simgesiydi Independenza tankeri. Fakat gün geldi 1970'li yılların sonlarında İstanbul Boğazı'nı geçerken aniden Selimiye Kışlası'nın karşısında infilak etti. Bir gemiyle çarpıştı ve infilak etti. Günlerce, haftalarca İstanbul'un göbeğinde cayır cayır cayır yandı. Bu neyi gösteriyor? Bir bağımsızlık simgesi olan bu tanker tam da kurtulmak istediği devletin başkentinde İstanbul Boğazı'nda infilak ediyor, yanıyor, paramparça oluncaya kadar, kadavrası çıkıncaya kadar yanmaya devam ediyor.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.